Ayrım 26. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 370. 1923-1950 arasında. Aradan geçen 27 yıl içinde bu rakamlar tabii değişti. Bu devrede ve milli eğitim alanında İnönü'nün özel surette katıldığı başlıca eğitim problemlerini ve çabalarına geçmeden önce İnönü'nün Cumhur Reisliğinden ayrıldığı 1950'deki mektepler durumunda özetlemek nitelik bakımından mana taşımasa da sayı karşılaştırmalarını mümkün kılmak bakımından iyi olacaktır. 1923'te Türkiye'nin yaklaşık olarak 12 milyon kadar hesaplanan nüfusu 1950 sayımlarına göre 20.974.188'di. Yani 1923'e bakarak genel nüfus büyük ölçüde artmıştı. Mektepler hakkındaki rakam hareketlerini ele alırken bu noktayı da ona göre mütalaa etmelidir. 1950'de Türkiye'de ilkokulların sayısı 17.428 ve bu mekteplerdeki öğretmen sayısı 8.900'lü kadın olmak üzere 34.922 idi. Öğrenci sayısı ise 570.587 kız olmak üzere toplamı 1.951.039'du. Aynı sene ortaokullar sayısı 406 ve bu okullarda vazife gören öğretmenler sayısı da 2091 kadın olmak üzere toplamı 4364'tü. Liselerin sayısı 88 olmuştu. Buralarda 844'ü kadın olmak üzere 2954 öğretmen çalışıyordu. Öğrenci sayısı 4643'ü kız olmak üzere 22.529'du. Aynı yıl orta dereceli 328 teknik okulda 1503'ü kadın olmak üzere 4488 öğretmen ve 11.626'sı kız olmak üzere toplamı 53.289 öğrenci vardı. Orta dereceli ve 39'u kızlara mahsus olmak üzere kız enstitüleri 187 sanat okulundaki gelişmeyi ayrıca kaydetmeliyiz. 1923'te 9 mektep. Bunlarda 1950'de 985'i kadın olmak üzere 2960 öğretmen ve 8646'sı kız olmak üzere 28.114 öğrenci vardı. Nihayet bunlara 249 öğretmen ve 2066 öğrenciyle orta dereceli ticaret okullarını da katmalıyız. Üniversite niteliğinde olmayan yüksek okullarda ve gene 1950'de 65'i kadın olmak üzere 504 öğretmen ve 1082'si kız olmak üzere 4944 öğrenci kayıtlıydı. Ankara ve İstanbul Üniversiteleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kadın erkek 1361 hoca çalışıyordu. Bu üniversitelerde 20.469 öğrenci kayıtlıydı. Bu arada şehir öğretmen okullarında 145, köy enstitülerinde 627 öğretmen vazifeliydi. Şehir öğretmen okullarında 2211 ve köy enstitülerinde 20.272 öğrenci vardı. Bunlara orta dereceli orman, makinistlik, hayvan sağlık okullarının çok az sayıdaki öğretmen ve öğrencilerini ilave etmelidir. Bu genel özetlemelerden sonra şimdi 1923-1950 arasında ve milli eğitim alanında İnönü'nün bilhassa ilgilendiği bazı konular üzerinde ayrıca durmalıyız. Cumhuriyet devriminin halk eğitimi ve milli kültür alanında halka yöneliş bakımından en etkili hamlesi hiç şüphe yok ki Arap harflerinin yerini Latin harflerinin kabulüdür. Arap harfleri ile de belki marif geliştirilebilirdi ama bizim için bu değişiklik yalnız bir harf değişikliği değildi. Bir kültür değişikliği manasında veren inkılapçı bir değer taşıyordu. Doğu nizamından Batı nizamına, şeriat ilkelerinden Batı ilkelerine, teokratik düzen kalıntılarından laik düzen kuruluşlarına, medreseden mektebe, doğu kıyafetinden batı kıyafetine geçtiğimiz gibi yazıda da doğu karakterinden batı karakterine geçişin inkılapçı bir manası vardı. Bilindiği gibi harf inkılabı münhasıran Atatürk'ün karar ve eseridir. Ancak bunun hikayesi gerek Tek Adamın 3. cildinde gerek İkinci Adamın 1. cildinde etrafıyla verildiği ve bu arada İnönü'nün görüş ve davranışları ayrıca işlendiği için burada bu konu üzerinde tekrar durmayacağız. İnönü'nün birincisini dikkatle izlediği, diğer ikisini ise biraz da kendi damgasını vurduğu 3 eğitim kolu ve bunların davaları üstünde ise biraz durmalıyız. Üniversiteye yöneliş, büyük bir karar ve küçük bir sonuç. Evvela teşebbüsü gene Atatürk'ten gelen fakat İnönü'nün yakından izlediği bir hareketin hikayesini verelim. Bu hareket İstanbul Darülfünun'un kapatılması ve onun yerine çağdaş değerde ve yeniden düzenlenecek bir müessesenin yani İstanbul Üniversitesi'nin açılması kararıydı. Evet, Ankara Darülfünun'dan memnun değildi. Marif vekaletine göre Darülfünun'a bir takım klikler hakimdi. Daha doğrusu bütün ağırlığı ile Darülfünun'a yerleşmiş bir kliği bu müesseseyi yeni ve genç kabiliyetleri kapamış olarak görüyordu. Bu görüş ne kadar doğruydu? Bunu tartışmanın faydası olmasa gerektir. Ama şu bir gerçektir ki İstanbul Darülfünun'u Ankara'dakileri sinirlendiriyordu. Darülfünun bir Osmanlı müessesesi olarak kalmıştı. Hemen bütün inkılapların dışında ve bunlara ilgisiz gibi görünüyordu. Yeni rejim, devrimler ve daha da yapılması gereken hamleler konularında Darülfünun ilgisiz ve dilsizdi. Bu hamlelere ve inkılaplara hiçbir şey katmamış gibiydi. Sanki Ankara ile İstanbul Darülfünun arasında müşterek bir dil yoktu. Darülfünun sanki muhtariye sırrının arkasına sığınarak olayları kayıtsızca seyrediyor gibiydi. Darülfünun kadrosunda hiç şüphe yok ki değerli unsurlar vardı. Bu müessese 1. Millet Meclisi'ne de değerli birkaç eleman vermişti. Ama saltanatı ve hilafeti kaldıranlara, şeriat hükümlerini değiştirenlere, medreseleri, şeriye mahkemelerini tasfiye edenlere bu muhtariyet duvarı lüzumsuz ve tahammül edilmez gibi geliyordu. Nihayet 1933'te iş karar safhasına girdi. Gerçi 1930'dan beri Maarif Vekaleti'nin üst yöneticileri arasında ve parti çevrelerinde Darülfünun kökten bir ameliyeye tabi tutulacağı sözleri geçiyordu. Fakat harekete 1933'te ve 5 maddelik bir kanun çıkarılmasıyla başlandı. İstanbul Darülfünun'un İslah Kanunu. Evvela işe İsviçre'den bu işin fikir ve hazırlık safhasında çalıştırılacak bir yabancının, Profesör Maaş'ın davetiyle girişildi. Bu zat Cenevre Üniversitesi'nde pedagoji hocasıydı ama kurucu ve teşkilatçı vasfı olmayan uysal ve nazik bir insandı. İcra safhasına geçilince Maaş'ın yanına Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi'nden Avni Başman'la Yüksek ve Teknik Öğretim Genel Müdürü Rüştü Uzel ve Teknik Üniversiteden Profesör Kerim Bey verildi. Tasfiye ve Tanzim Heyeti böyle teşekkül etmiş oldu. Çalışmalara girişildi. Fakat asıl aktif unsur Maarif Vekili Doktor Reşit Galip'ti. Reşit Galip, Cumhuriyet'in ve eski Ankara'nın ilgi çekici bir simasıdır. Ta Meşrutiyet devrinde ve o zaman meydan alan Halka Doğru Hareketi'nin genç, ateşli öncüsü olarak halkın içine koşmuştu. Batı Anadolu bölgede yoksulluğun her türlüsüne katılarak halk içinde, köylüler arasında idealist bir halkçılık çabasının belki verimsiz fakat düşündürücü bir misalini vermişti. Kendine güveni hudutsuzdu. Az çok frenli fakat sınırsız bir ihtirası vardı. İstiklal Mahkemesi üyesi olarak sert kararlara katıldı. Ancak hedefi başka alanlarda kanat çıkmaktı. Nihayet Maarif Vekili oldu ve bu vazifeye biraz da inönüye rağmen Atatürk tarafından getirildi denilebilir. Atatürk'ün bir gece galiba Yalova'da aldığı bu karar gece yarısı İsmet Paşa'ya ve güya fikri alınmak şeklinde bildirildiği zaman onun Atatürk'e ulaştırılan şu cevabı o zaman İnönü'ye sempatiyle karışık olarak ağızdan ağıza yayılmıştır. Gece yarısı gaflet uykusundan uyandırılarak onun sorumluluklarını iştirak ettirilmek istenen bir bedbahtın talihine acırım. Hülasa Reşit Galip Darülfünun işini ciddiye aldı. İsmet Paşa da komisyona cesaret veriyordu. Ben arkanızdayım, çekinmeyin. Ama işi şahıs davası da yapmayın. İsmet Paşa'nın bu uyarısı yerinde ve manalıydı. Çünkü komisyon tasfiye listeli hazırlamakla meşguldü. Darülfünun hocalarından önemli bir kısım tasfiye edilecekti. Fakat elde bu ameliye için kesin ölçü yoktu. Evvela bütün hocalardan yazılı eserleri istendi. Olan eserler geldi. Bunların içinde mesela eski metinlerin yorumlanması, Şerhi Metun, müderrisi Emin Bey, mantık müderrisi Naim Bey gibi Doğu ilminin üstad şahsiyetleri vardı. Hukuk müderrisi Tahir Bey bir otoriteydi. Baltacıoğlu İsmail Hakkı hareketli ve mücadeleci bir sosyologtu. Halbuki tasfiye heyetinde ne hukukçu, ne mantıkçı, ne de sosyolog vardı. Maaş ise şöyle konuşuyordu. Eseri olup olmaması bir profesörün değeri hakkında bir ölçü teşkil etmez. Hiç eseri olmayan fakat çok üstün profesör olan insanlar vardır. Profesör Maaş'ın müşavir sekreteri ve o zaman genç bir marifçi olan Osman Horasanlı'dan. Hülasa iş çetindi. Tabii beşeri hisler, şahsi görüş ve eğilimler de ister istemez işe müessir oluyordu. Maaş ise şu veya bu hocanın ne lehinde ne aleyhindeydi. Bu hava içinde Ankara'da da huzursuzluk arttı. İşe bizzat Atatürk karıştı. Bir gün Darülfünun'a soğuk davranışlar ve sert bir yüz ifadesiyle geldi. Doğru Maaş'ın odasına gitti ve komisyon üyelerini çağırmadan önce onunla konuştu. İşlerin gidişinden memnun olmadığı her halinden belliydi. Nihayet bir karara varıldı. Darülfünun hocalarından yarısından fazlası kadrodan çıkarılmıştı. Fakat daha ilk bakışta bu karar kimseyi tatmin etmiş görünmüyordu. İhtisas ve bilgisi münakaşa götürmez bir kısım müderrisler de kadro dışı kalmışlardı. İstanbul Darülfünun'u lağvedildiği ve aynı zamanda yeni İstanbul Üniversitesi'nin açılmış olduğu da ilan ediliyordu. Ama bu kararı alan ve hepsi de değerli, haysiyetli insanlar olan komisyon teşekkül etmedi. Hatta Reşit Galip de Maarif Vekili'ne ayrıldı ve yerine vekalet eden Sıhhiye Vekili ve İsmet Paşa'nın yakını olan Refik Saydam sinirli bir ruh hali içinde üniversiteye koştu. Komisyon üyeleriyle görüşmeye de lüzum görmeden onların vazifeleri başına dönmelerini emretti. Bu davranış şunu gösteriyordu ki artık İsmet Paşa da komisyon arkasında değildir. Yeni üniversite işte böyle kuruldu. Hülasa sonuç kimseyi tatmin etmemişti. Bu arada tabii üniversite muhtariyeti kaldırıldı. Üniversiteye genç elemanlar alındı. Bu tayinleri yapan Reşit Galip etrafına boyuna bu gençleri methedeceğiz diye telkinler yapıyordu. Bu arada iyi bir tesadüf oldu. Hitler Almanyası'nı terk etmeye mecbur olan Musevi asıllı veya Hitler'e muhalif değerli birçok Alman hocaları Türkiye'ye geldiler. Üniversite böylece seçkin bilginlere sahip oldu ve itibarı birden yükseldi. Ama ne yazık ki sonraları üniversitede bazı gayretler bu yabancı değerleri bir an önce ürkütmek ve kaçırmak için işledi. Az veya çok bir süre sonra da bu çabalar zafere ulaştı. Doktor Reşit galibe gelince, daha önce de değinildiği gibi netice onun için de beklediği şekilde olmadı ve bu sonuçtan bir süre sonra Reşit Galip Marif Vekilliğinden ayrıldı. Ancak burada şunu belirtmekten kendimi alamayacağım. Avrupa'da bizim irade ve müdahalemiz dışında gelişen şartların yarattığı imkanlardan faydalanmasını ve bu imkanları değerlendirmesini bilerek İstanbul'da dünya ölçüsünde değerleri çatısı altında toplayacak bir üniversite yaratmayı başaramamaklığımız tarihimizin kaçırılmış en büyük fırsatlarından biri olmuştur. Bu hatanın bedelini ise bugün de ödemekte olduğumuz gibi sanıyorum ki nesiller boyunca da ödemeye devam edeceğiz. Şimdi de köy enstitüleri. Eğitim alanında diğer iki konu İsmet Paşa'yı gerek başvekillik ve gerekse cumhurreisliği zamanlarında şiddetle ve yakından ilgilendirmiştir. Milli eğitimin bu iki kolunda denebilir ki onun damgası vardır. Bu kolların biri köyde eğitim, diğeri de teknik öğretim kollarıdır. Cumhuriyet tarihimizde her ikisinin de sonları hüsranla, inkarla biten fakat her ikisi de eğitim tarihimizin unutulmaz şahsiyetleri ve teşkilatçıları olarak yaşayacak olan iki insan bu iki alanda yetişti. Bunların biri İsmail Hakkı Tonguç, diğeri Rüştü Uzel'dir. Şimdi her ikisi de fani hayata gözlerini yuman, inkar edilen her üstün adam gibi hayattan bekarlı fakat üzgün ayrılmış bu iki insanı yakından tanırım. Çünkü her ikisiyle de rahmetli Mustafa Necati'nin başka bir hava içinde yürüttüğü Marif Vekaleti'nde aynı çatı altında çalıştık. Bu vekalette ilk vazifem Yüksek ve Mesleki Teçhizat Umum Müdürü Rüştü Uzel'in muavinliğiydi. İsmail Hakkı da bu sırada vekalette mektep müzesi müdürü olarak çalışıyordu. Ama onun bir gün birinci sınıf ve yeri doldurulamayacak bir eğitim teşkilatçısı olarak parlayacağı hakkında o günlerde bir sezimiz yoktu. Ama güçlü ve şahsiyetli bir marifçiydi. Yeni harflerin kabulünden sonra köy eğitiminin ve köye büyük ölçüde ve az zamanda bir öğretmen ordusu yetiştirebilmenin vekaleti şiddetle işgal ettiğini daha önce kaydetmiştim. Bu konu evvela Marif Vekili Reşit Galip tarafından sıkı bir şekilde ele alındı. Gazi Mustafa Kemal'den ve İsmet Paşa'dan aldığı direktiflerle hareket ettiği göze çarpan Doktor Reşit Galip bir taraftan üniversite işleriyle meşgul olurken diğer taraftan da vekalette muhtaç olduğumuz köy muallimlerini süratle ve başka bir takım metotlarla yetiştirme yollarını araştırmak üzere özel bir komisyon kurdu. Bu komisyonda vekaletin talim ve terbiye dairesi reisi Tevfik Bey'den başka partinin iki güvenilir yöneticisi Denizli Mebusu ve eski İstiklal Mahkemesi savcısı Necip Ali Küçük Ağa ve Balıkesir Mebusu Hayrettin Karan Beyler de vardı. Gazi'nin çevresinden Afet Hanım zaman zaman toplantılara katılıyordu. Ben ve İsmail Hüsrev Tökin de komisyona üye seçilmiştik. Aynı zamanda komisyonun raportörlüğünü de yapacaktım. Çalışmalar sıkı ve zevkle geçiyordu. Arada ve dinlenme faslalarında hoş sohbetler de oluyordu. Çünkü Doktor Reşit Galip 1925'te beni 10 seneye mahkum eden Ankara İstiklal Mahkemesi'nin 5 üyesinden biri Necip Ali Bey de aynı mahkemenin savcısıydı. İsmail Hüsrev Tökin de Moskova'da beraber okumuştuk. Reşit Galip'in sıkı bir zaman kaydı içinde yürüttüğü bu sohbet vasıtalarında bazen mahkeme hikayeleri açılırdı. Olayları ne kadar renkli anlatırdı. Ben, vaktiyle beni mahkum eden fakat inkılabımızın iki dinamik ve tecrübeli unsuru olan bu insanlarla şimdi aynı masada ve milletin en önemli davalarından biri üzerinde çalışmaktan zevk ve gurur duyuyordum. Nihayet şunu da biliyordum ki Çankaya'da oturan insanın gözleri sanki her dakika üstümüzdedir ve bizden hizmet beklemektedir. Hakikaten de her günkü çalışmalar hemen her akşam oraya ulaştırılıyor ve her gün yeni bir hava ile kendimizi işimize veriyorduk. Nihayet benim teklif ettiğim bir müessese şekli ve yetiştirme tarzı komisyonca da kabul edildi. Raporum okundu, onaylandı. Teklif ettiğim köy muallimleri yetiştirme müessesesinin adı Mıntıka Muallim Mektepleri olacaktı. Mıntıka Muallim Mektepleri yurdun önceden bölüneceği belirli mıntıkalarda kurulacaktı. Bunlar şehirler dışında ve köylük bölgelerde yer alacaktı. Yalnız o mıntıka için ve köy ihtiyaçlarına göre muallim yetiştireceklerdi. Bu mekteplerde yarı ders günü dershanede, yarısı da dışarıda iş ve tatbikatta geçecekti. Her mıntıka muallim mektebi bölgenin hususiyetine göre bir zirai işletme olacaktı. Mezunlar fevkalade bir zaruret hasıl olmadıkça yalnız o bölgenin köylerinde ve köye yerleşmiş olarak çalışacaklardı. Hatta bu arada ilk mıntıka muallim mektebini kuracağımız yeri de seçmiştik. Balıkesir civarında Kepsut nahiyesi. Bu yeri galiba Balıkesir Mebusu Hayrettin Bey öne sürmüştü ve hatırımda kaldığına göre de mektebi ilk ben kuracaktım. Bu hem bir deneme hem bir örnek olacaktı. Çocukları tercihan köylerden alacaktık. Bu raporun elde 1933 tarihli yalnız bir nüshası var. Bir baskı makinesiyle çoğaltılmış şu anda bu rapor daha sonra köy enstitülerinin kurucu mücahitlerinden biri olan Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü eski müdürü Hürrem Arman'da bulunuyor. Bu neticelere vardığımız zaman hepimizin duyduğumuz fakat özellikle Doktor Reşit Galip'in duyduğu ferahlığı hala hatırlarım. Rapor okunup kabul edildikten ve protokol imzalandıktan sonra bu malzemeyi adeta kaybetmekten, yollarda kaptırmaktan korkar gibi bir dikkatle derledi, topladı. Görünür bir heyecan içinde Çankaya'nın yolunu tuttu. O gün işimizi bitirdiğimiz zaman her toplantıda olduğu gibi vakit zaten gecenin ileri bir saatiydi. Köyden gelen ve köye dönen insanlar. Ama ne yazık ki Doktor Reşit Galip'in sevinci ve ilk kuruluş için hazırlıkları uzun sürmedi. Bir süre sonra doktor vekaletten ayrılmak zorunda kaldı. Az sonra da öldü. Onun bu masum fakat hayrına inandığı ülküsü de onunla beraber gömüldü. Fakat kaybolan bu ümidin yerini bir süre sonra çok daha güçlü bir hamle aldı. Köy enstitüleri. Bu hamle kendine çok daha güçlü, çok daha cesur önderler buldu. İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşları ile bunları anlayan, destekleyen İsmet Paşa. Hem hepimize öyle geldi ki Türk'ün kendi içinden, kendi imkanlarıyla ve başka ülkelere de örnek olacak bir köy teşkilatçılığı dehası galiba nihayet ve hem de Anadolu bozkırı üstünde artık uyanmaktadır. Hikaye kısaca şudur. Türkiye'de 35 ila 38 bin köy vardır. Buralara kısa zamanda en az 50 bin öğretmen lazımdır. Halbuki yurtta ancak 17 bin ilkokul öğretmeni vardır. Onların da yarısı şehir ve kasabalardadır. Mevcut öğretmen okulları ise yılda ancak 150 kadar mezun verir. Ve şehir öğretmen okullarından çıkan gençlerin hemen hepsi de şehirlerde vazife ister. O halde yeni bir mektep şekli, yeni bir eğitim ve öğretim tarzı ve bu mekteplere yeni ve tükenmez bir öğrenci kaynağı lazımdır. Bütün bunların üstünde de bu hamleye yeni bir idealizm havası ve bu davayı kendine adayacak idealist bir kadro bulunmalıdır. İşte bütün bunları o olgun, babacan fakat bir bakışta bir şey vaat etmeyen, davasız gibi görünen, marifte mütevazi bir el işleri müzesi müdürü ve bir el işi resim hocası olan İsmail Hakkı Tonguç verdi. Türk köylerine ve bozkırlarına kitleler halinde ve hepsi de birbirinden daha ihtiraslı, hepsi de köyün bağrından gelip gene köye dönen binlerce ve binlerce idealistler gönderdi. Bu nasıl oldu, nasıl başarıldı? Bu bir cesur insanın dalgalandırdığı halk denizinden öyle bir su yüzüne çıkıştı ki bunun sırrını bugün hatta onu dalgalandırılanlar bile anlatamaz. Ama bu netice şunu gösterdi ki eğer kendimize inanır, kendi hazinemize güvenir, kendi uyuyan imkanlarımızı harekete getirirsek şu kuru bozkır köylerinin ölmüş sanılan kucağından mebuslar, senatörler, halk önderleri yahut milletler arası şöhret yapacak yazarlar, sanatkarlar çıkarmak mümkündür. Bu tükenmez kaynaktan binlerce ve binlerce yaratıcı insanı hayat sahasına atmak mümkündür. Taklit değil fakat örnek. Parasız mecburi ilk öğretimi yaymak ve bunun için de özellikle köyde öğretmen davasının çözümleme işi böylece 1934-1935'te yeniden ele alındı. Benim bildiğime göre İsmail Hakkı Tonguç'u Marif Vekili Saffet Arıkan'a ilk öğretim umum müdürü olarak tavsiye eden Cevat Dursunoğlu'dur. İnönü ve Saffet Arıkan o zaman Tonguç'u henüz tanımıyorlardı. Yeni işine atandıktan sonra Tonguç, Marif Vekili'nin evvela yurt içinde sonra da yurt dışında incelemeler için zaman ve imkan istedi, istedikleri verildi. Ondan sonra da asıl işini yani köy için az zamanda ve çok sayıda yetiştirilecek öğretmen problemini ele aldı. Hazırladığı rapor beğenildi ve daha kanunu çıkmadan köy enstitüleri işine fiilen başlandı. Atatürk bu davayla yakından ilgiliydi. Hatta köy enstitüsü teşkilinden önce köye acele eğitmenler bulunmasını tavsiye eden odur. Mesela Atatürk'ün Rumeli'den arkadaşı ve bir süre Erzurum Doğu Bölge Umum müfettişi olarak çalışan milletvekili Tahsin Uzer'in şu hatıra parçasını okuyalım. Bir gün Atatürk'ün huzurunda o zamanki marif vekili Saffet Arıkan parası olduğu halde eleman bulunamadığından şikayet etmişti. O zaman Atatürk, ordudan terhis edilmiş açık göz onbaşı ve çavuşlardan bu mevzuda faydalanılması mümkündür tavsiyesinde bulundu. İşte köyde eğitmenlik sistemi Atatürk'ün bu tavsiyelerine uyularak vücut buldu ve Tonguç ilk eğitmenleri Kayseri köylerinde dolaşarak Ora köylerinde yaşayan eski onbaşı ve çavuşlar arasından seçti. 1944'te bu askerden yetiştirmiş eğitmenlerden köylerde 7000'den fazla insan hoca olarak çalışıyorlardı. Köy enstitülerine gelince bunlara ait hükümler 17 Nisan 1940'ta çıkarılan 3803 sayılı kanunla düzenlendi. Köy eğitmenleri hakkında da 4274 sayılı kanun gerekli hükümleri getirdi. 1935-1936'da yani işe başlanırken köylerden 5080 ilkokulda 6901 öğretmen çalışıyordu ve bu okullara 370.370 öğrenci kayıtlı bulunuyordu. Köy eğitmenleriyle köy enstitülerinin işe müdahalesinden sonra mesela 1942-1943'te köylerde 12.207 ilkokul ve buralarda 7.366 eğitmen, 6.918 öğretmen çalışmaktaydı. Okuyan öğrenci sayısı da 603.000'e çıkmıştı. Yurdun hepsi de kırlık yerlerinde köy enstitüleri çoğalarak 20'ye vardı. İnönü işin daima içindeydi. Mesela bir Kastamonu seyahatinde şöyle konuştu. Bu teşkilata büyük ümitlerle bağlıyız. Yapıcı, çare bulucu ve çalışkan bir ruh bu enstitülerin hayatına hakim olmuştur. Pek ümitliyim. Öğretmenler ve enstitü müdürleri Türk köyünün geleceğini sağlam temellere dayandırmak için aşk ile çalışıyorlar. İktidarlı, fedakar ve vatansever köy öğretmenleri yetiştirmek enstitülerin mukaddes vazifesi olmuştur. Onlara düşen bu vazife her vatansever için heves edilecek, imrenilecek bir vazifedir. Samsun, 2 Mayıs 1942. Hülasa 1944'te yurtta 20 köy enstitüsünde kız ve erkek öğrenci sayısı 16.400'dü. Bu sayı öğretmen okullarının kuruluşlarından 90 sene sonra toplayabildikleri sayıdan 7 misli fazlaydı. Bunlardan daha 1944'te 2000'i mekteplerini bitirmiş, birden köylere dağılmışlardı. Bununla beraber köye sanat ve alet de girdi. Her köye giden öğretmene bazen 150 parçaya kadar varan aletler veriliyordu. Hülasa bu hocalar başka türlü hocalardı. Enstitülerde 306 bina bizzat öğrenciler tarafından yapıldı. 15 bin dönüm arazi işlenip ekildi. Enstitü topraklarına meyveli meyvesiz 250 bin ağaç dikildi. 1500 dönümlük orman meydana getirildi. 1200 dönüm bağ dikildi. Enstitülerde 9 bin baş hayvan, koyun, sığır, at gibi bakılıyordu. Enstitü imalathaneleri, enstitülerin giyecek ihtiyaçlarıyla yapı, demircilik vesaire alanlarında faal kuruluşlar haline geldiler ve ayrıca köylere el attılar. Gene bu arada 16 enstitü öğrencilerin emeklerini harcamalarıyla elektriğe kavuştu. Hasanoğlan da ayrıca ve bu enstitülere öğretmen yetiştirmek üzere bir yüksek kısım açıldı. Köy enstitülerinin nitelikleri ve kuruluş davaları hakkındaki Fay Körpü isimli yabancı bir tetkikçinin eseri çok ilgi çekici. İmece Yayınları, ayrıca A.E. Yalman, Yarının Türkiye'sine Seyahat. İnönü'nün Rüyası. 1944 yılının 19 Mayıs'ında İnönü şöyle konuşuyordu. İlk öğretim hiçbir devirde bugünkü ölçüsüyle ele alınmamıştır. Bu seneden itibaren binlerce sayıda köy okulları açılmak işine giriyoruz. Hazırlık tamamdır. Makine kurulmuştur. Yakın uzak, toplu dağınık, büyük küçük, bütün köylerin, kız ve erkek bütün çocukları çok değerli öğretmenlerinin karşısında dershaneleri dolduracaklardır. Nihayet 10 sene zarfında bütün Türkiye'de ilköğretim meselesinin halledilmiş olacağını açık ve kesin olarak görüyoruz. Bu ne güzel inanç ve ne tatlı bir rüyaydı. Hakikat olması şart ve mümkün olan bir rüya. İnönü'nün bu kadar sıcak ve bu kadar içten konuşması azdır. Şimdi önümdeki bir resim onu 1944'te ve bir köy enstitüsünde gösteriyor. Hepsi de yerine ve köyüne uygun, hepsi de okulun çocukları tarafından yapılmış enstitü binaları önünde basit sandalyelere oturulmuştur. İnönü'nden başka meclis reisi, başvekil, vekiller, kumandanlar. Önlerinde kırlar boyunca enstitü tarlaları uzanmaktadır. Misafirlerin öndeki alanda tam 1000 öğrenci, kız erkek hep birden bir Anadolu oyununun ritmine uyarak dans ediyorlar. Tam 1000 kız ve erkek. Hepsi de bu bölgenin köylerindendirler ve bu enstitüye sırtlarında torbaları, ayaklarında çarıklarıyla gelmişlerdir. Yarın bunlardan hocalar, idareciler, milletvekilleri ve dünya ölçüsünde sanatkarlar yetişecektir. Hepsinin de kolları havalara uçmak ister gibi açılmıştır. Hepsi hareketli, hepsi dinç ve hepsinin başı yukarıda. Açılan, toplanan, yayılan ve toprağa sarsan 1000 genç öğrencinin denizler gibi dalgalanışını bu fotoğraftan çıkarmak mümkün. Ve hava elbette bu 1000 köy çocuğunun şarkıları, antları ve haykırışlarıyla dolu. Devlet reisinin, bakanların, kumandanların çevresini çocukların anaları, babaları, kız ve erkek kardeşleri sarmışlardır. Hepsinin ortasında yarı dik, yarı utangaç, sanki gözlerden saklanmak ister gibi kendi içine gömülmüş ve zaferinin takdirini kimsenin dilinden değil, kendi vicdanından toplayan o öğünsüz insan İsmail Hakkı Tonguç. İşte bu insan bizim beklediğimiz ama Tanrı'nın bize de çok vermediği aksiyon ve irade adamlarından biriydi. Bir büyük insandı ve tabii her büyük insan gibi er geç arkaya itilecek, inkar edilecekti. Çilelere, hakaretlere uğrayacaktı ve nihayet o da her soylu insan gibi yalnız kendisiyle hesaplaşıp bağdaşarak her kötülüğe razı olacak, kendi ruhunu kendi tekliğinin kucağında teslim edecekti. Nitekim öyle oldu. Küçük insan büyük insandan anlamaz. İnönü'nün her adımda seninle beraberim dediği Tonguç, etrafını saran, etrafında dalgalanan zafer alayı ile Anadolu bozkırlarına yayılırken her muzafferi bekleyen akıbet onun içinde hazırlanıyordu. Anlaşmazlıklar, kıskançlıklar, küçük adamların ruhunda ve dilinde işlenen kötülük büyüleri onun yollarına da seriliyordu. İlk kara bulutlar hiç beklenilmeyen birinden 5 Ağustos 1946'da başvekil olan Recep Peker'den geldi. Bu enstitülerin ve Tonguç'un üstüne kanat geren Hasan Ali Yücel de artık yerinde değildi. Recep Peker'i onun kabinesinde Milli Eğitim Bakanı olan Reşat Şemsettin Sirer, yani Tonguç'un eski ve marifçi bir arkadaşı tamamladı. Ama Reşat Şemsettin Sirer olumlu kararların ve hamlelerin adamı değildi. Recep Peker'in hükümet programında köy enstitülerini daha milli bir hale getireceği sözleri radyoda yayılınca bu sözleri radyolarını başında dinleyen köy enstitülü öğretmen ve öğrenciler kim bilir nasıl sarsıldılar. Köy enstitüleri şimdiye kadar sözün tam anlamıyla milli değil miydi? Recep Peker bu enstitüler hakkında tabii hiçbir şey bilmiyordu. Sonra da üstün taraflarını, liderlik kabiliyetleriyle çalışkanlık gücünü, içindeki ruhi çelişmeler ve daima kolay hükümlere kayış yüzünden yıllar yılı değerlendirememiş bir insandı. Başvekilliğe yıllarca süren bir ihmal edilişten sonra ama galiba biraz geç gelmişti. Sıhhat de pek iyi değildi. Ama belliydi ki Recep Peker bu müesseseler hakkında yanlış bilgilerle doldurulmuştu. Gerçi Peker bu beyanatını bir süre sonra Adana ve Könstilerini rejimin iki büyük başarısından biri gibi göstermek suretiyle düzeltmek istemiştir. Fakat bu düzeltme dahi bu müesseseler ve onların öncüleri üzerindeki baskıları önleyemedi. Peker'in beklenmeyen çıkışını Reşat Şemsettin Sirer'in beklenmeyen davranışları izledi. Öyle ki kısa bir süre sonra köy enstitüleri üzerlerine karı bulutlar biriken şüpheli yuvalar haline getirildi. Teftişler, tahkikler, araştırmalar, kovuşturmalar, nakiller, tayinler, sürgünler ve gene nakiller. Hülasa bir süre sonra Tonguç'u bir orta öğretim okulunda resim hocası olarak görüyoruz. Ama baskılar bitmiyordu. Köy enstitülerinden bir devrede yedek subay okuluna gelenlerin 33'ü toptan çavuş olarak çıkarıldı. 1950'de iktidar değişip DP hükümete gelince enstitüler üstünde artık koyu bir terör havası esmeye başladı. Nihayet köy enstitüleri isimlerini de kaybettiler ve topraklarının çoğu şuna buna dağıtıldı. Bu gelişmeler karşısında ve hele kendi iktidarı devrinde İnönü bu dalgayı nasıl önleyememiştir? Bunun cevabını vermek zordur ve sanıyorum ki bu soruyu ancak İnönü cevaplandırabilir. Ama bir başvekil ve vekil araya girer ve İnönü'yü bu eserinden ayırıp ona vehmin masallarını okurlarsa o ne yapabilirdi? Köy enstitülerinde komünist eğilimin geliştiği, hatta Tonguç'un bile komünist temayüllü olduğu şeklinde yaratılan hava hiçbir ciddi belgeye dayanmaz. Gerçi bu suçlama ile mahkemelere intika eden davalar ve sanıklar olmuş, fakat bunlar beraat etmişlerdir. Bu arada ve o kadar kovuşturmalara rağmen gerçi 20 bin köy enstitülü arasında 4 kişi aşırı cereyan suçlarından hüküm giymişlerdir. Ama 20 binde 4 mesela en disiplinli okul olan harp okuluna göre bile kıyaslanamayacak kadar önemsizdir. Yapabildiği şey nice yıllar sonra ta 18 Nisan 1966'da ve artık mevcut olmayan köy enstitülerinin kuruluş günü yıl dönümünde şu sözleri konuşmak oldu. Köy enstitüleriyle kapalı olan köylü hazinesi keşfolunmuştur. Bunun müteassısları cesaretle bunun içine girdiler. Başarıyı ilk önce burada değerlendirmek lazımdır. Köy enstitülerinde çalışanları Hasan Ali Yüceli, Hakkı Tonguç'u rahmetle anmak isterim. Ben devletin başındaydım. Köy enstitülerinin asıl zahmetini çekenler bu eserin mimarları ve onun tutunması için çalışanlardır. Eser onlarındır. 26. ayrımın sonu, sayfa 385.